Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte haftaya bakışı yapacağız. Bu hafta biraz geniş farklı şeyler ele alalım diye düşünmüştük ama son anda yaşanan Süper Kupa krizi nedeniyle sanıyorum bütünüyle bu meseleyi ele alacağız. Bir Galatasaray ile Fenerbahçe neden Riyad'da maç oynamaya kalkıştılar? Bunun arkasında yatan fikir neydi? Ne eksikti de son anda kriz çıktı? Üzerine bir teknik bir değerlendirme yaptıktan sonra bu ne anlama geliyor? İşte Türkiye'nin dış politikası açısından ne anlama geliyor, Erdoğan açısından ne anlama geliyor, İslamcılar ve Kemalistler açısından ne anlama geliyor, aralarındaki tartışmalar nelerdir gibi konulara girelim istiyoruz. Ben yine baştan bir özet yaptım. Anlatmayı sevdiğimiz için. İstersen başlayalım.
Başlayalım. Alakasız bir yerden başlayayım istersen.
Evet.
Şimdi bu hafta Davutoğlu gazetecileri davet etmiş. O gazetecilerden Ertuğrul Özkök davetle ilgili bir yazı yazmış. Ondan öğrendiğimiz kadarıyla bu Can Atalay, bu haftanın asıl konuşulacak konularından bir tanesi Can Atalay hadisesiydi bir defa daha. Can Atalay meselesi gündeme gelince Davutoğlu demiş ki aradım Numan'ı. Dedim işte ya Numan ne oluyoruz, nereye gidiyoruz? Biz yola bunun için mi çıkmıştık? Demiş. Bunu okuduğumda böyle bir durakladım ve acaba bunlar yola niçin çıkmışlardı diye düşündüm. Sonra boş verdim bunlar niçin çıkmışlardı diye. Şimdi ben bir parti kursam ve bir yola çıksak arkadaşlarla filan ne için yola çıkardım? Yani nasıl bir Türkiye hayal ediyorum diye kafa yordum. Bir yığında misal buldum kendimce. Sonra bütün bu misalleri lüzumsuz kılacak kadar bariz bir misal olarak bu hadise ortaya çıktı. Nasıl bir Türkiye isterdim? Nasıl bir Türkiye için yola çıkmayı değerli buluyorumu çok güzel gösteren bir misal. Yani bu tür hadiselerin olmadığı bir Türkiye istiyorum. Yani bunun yaşlılıkla falan da çok bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Tafi tarihinde Atilla İlhan'ın TRT için senaryosunu yazdığı dizilerin bir tanesinin eleştirisini yaparken demiştim kardeşim ya bu Feride'ye biz katlanmıştık Çalıkuşu Feride'ye çünkü işte hani şartlar oturmamıştı ama Cumhuriyet bütün bu Feridelere ihtiyacı ortadan kaldıracak değil miydi yani? Tablo bu değil miydi? Böyle kahramanlar, Feridiler, acayip fedakarlıklar falan filan olmayacak. Hepimiz işte orada bir Süper Kupa finali oynanacak. Herkesin Süper Kupa finali gibi ya. Herkes yapıyor bunu ve her sene yapıyor yani. Hiçbirisi bu hale gelmiyor. Bir vatan, millet, beka, Atatürk, kırmızı çizgilerimiz filan gibi laflar havada uçuşmadan Süper Kupa finalleri yapılabiliyor yani. Hatta gerekirse bunlar Suudi Arabistan'da da yapılabiliyor. Ya bizim niye her yaptığımız iş kıçı kırık bir futbol kupası bile bu hale geliyor? Bu hale gelinmeyen, hiçbir şeyin bu hale gelmediği, olabildiği kadar hiçbir şeyin bu hale gelmediği sıkıcı bir ülke için yola çıkmaya değer olduğunu düşünüyor idim yani demeye çalıştım. Şimdi bu ünlü Sanzu Çinli düşünür ve işte komutanın hoş tespitlerinden bir tanesi şu. Biz dünyanın en büyük komutanlarını bilemeyiz demişti adam. Demiş adam. Yani neden? Çünkü o en büyük komutan savaşmadan kazanmıştır. Zaferi kazanmıştır ama olayı öyle kotarmıştır ki savaşmak zorunda kalmamıştır. Dolayısıyla yani olayı böyle klinik hale getirmemiştir. Dolayısıyla o adamın varlığından haberdar olmazsın. Varlığından haberdar olduğu büyük komutanlar aslında doğru düz yönetemedikleri için süreçleri sonuçta böyle bir canhıraş bir mücadele ortaya çıkmıştır. Mücadele gerekliliği ortaya çıkmıştır. Sonra oradan da zafer kazanmıştır. Onu bilirsin yani. Ama eğer işler yolunda gitseydi, zamanında yapılması gerekenler yapılmış olsaydı zaten senin karşındaki düşman senin karşına çıkamayacaktı. Sen baştan savaşı kazanmış olacaktın ve o işi yapmış olan adamı da bilemezsin. Bu minval üzere böyle düşünürken biz niye bu haldeyiz? İşte daha önceden bir yığın kahramanlarımız vardı. Komutanlarımız Atatürk ilkelerini koruyorlardı. 28 Şubat'ta Batı çalışma grupları kurup memleketin kırmızı çizgilerini koruyorlardı. Her birisi birer kahramandı. İşte orada YÖK'ün başında Kemal Gürüz göğsünü Cumhuriyet değerleri için siper etmişti filan. Herkes kahramandı. Sonra işte Bu kahramanlar gittiler, yerine böyle işte Erdoğanlar, işte o Erdoğan'ın yanındaki zibidiler filan geldiler ve işte bunlar kahraman. Yani işte Bahçeli kahraman, her salı günü bir kahramanlık yapıyorlar. Ya kardeşim, memleketi yönetiyorsunuz. Adam olsaydınız kahramanlığınıza ihtiyaç kalmayacaktı. Değilsiniz. Futbol Federasyonu Başkanı durmadan böyle bir futbol, Türk futbolunun değerini yükseltmek için cambazlıklar yapan bir adam olarak filan görünmeye çalışıyor. Ya işte futbol, bizim futbolumuzun değeri düşüyor. Sen kahramanlık yapmak zorundasın. Çünkü işini yapmıyorsun yani.
Evet. Ya de, takım başkanı gidip hakemi yumrukluyor ya da işte normal sıradan bir maçı bile organize edemiyorsun.
Evet, sonuçta herhangi bir işi doğru düz yapamıyorsunuz, sonra buralardan kahramanlık çıkarıyorsunuz yani. Bırakacaktınız doğru yani, bir işinizi doğru yapacaktınız. Biz bir Süper Kupa finali izleyecektik. Ondan sonra işte başlayacaktık falanca, Zaha oynasaydı şöyle olacaktı. Yok işte Icardi zaten çok kilo aldı falan filan, bunları konuşacaktık. Ya işin normali buydu yani. Olması gerekeni buydu ve biz neler konuştuk? Bütün gece, bütün millet olarak teyakkuzda bir ikinci Arap isyanını bastırmak için. Sonunda iş nerelere geldi? Beşiktaş Belediyesi, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nun bulunduğu caddenin adını değiştirip, sokağın adını değiştirip Fahrettin Paşa koyarak falan, böyle bir, o da kahramanlık yapıyor.
Mansur Yavaş da Ankara'da Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin sokağında Atatürk posterlerini açmış, o öyle bir gösteri yapmış.
İşte İstanbul'da taraftarların şeylere, gece sabaha karşı havaalanlarına gidebilmesi için metro seferlerini arttırdı filan İmamoğlu. Yani herkes bir kahramanlık çıkardı. Şimdi önce devam etmeden şunu söyleyeyim. Dün geceki maç her şeye rağmen oynansaydı filan gibi bir derdim yok. Oynanmaması iyi oldu. Oynanmaması neden iyi oldu? Neden şimdi böyle bir türbülansa ihtiyacımız var? Çünkü yani ben muhalifim. Mevcut iktidara demin sözünü ettiğim sebeplerle muhalifim. Yani dinci olduklarından, efendim işte şu olduklarından, bu olduklarından değil. Her sefer söylemek zorunda kalıyorum. Sonuçta bu iktidara muhalifim çünkü evet işte bir Süper Kupa maçını bile oynatamayacak kadar basiretsizler ve bu basiretsizliklerinden her seferinde bir kahramanlık çıkarıp çıkıyorlar. Buradan da bir kahramanlık çıkaracaklar. Ama yani sonuçta teknik olarak bakınca bu iktidarı karşısında, bu iktidar değiştirmek ya da bu iktidar dizginlemek isteyenler açısından türbülans lazım. Aksi halde iktidar sürer. Oyunun normal kuralı budur, değil mi yani? Şimdi bizim sıkıntımız o yüzden deyip duruyorum ki muhalefette, aslında memlekette iktidarı sarsacak türbülanslar her gün oluyor ama bunları değerlendirecek bir muhalefet yok. Yani tekrar hep söylediklerimi dün gece bilmem 40 kişiye söyledim yani. Yani bir Süleyman Demirel olsaydı dün gece hükümet düşer diye.
Dün gece ben bir konsere gittim. Bir konser sırasında Türkiye değişti ama hükümet yerinde duruyor.
Ne yani?
Eğer Demirel olsaydı herhalde çıktığımda hükümetin istifasıyla karşılaşmış olacaktım.
Muhtemelen öyle olurdu yani. Yani dün gece olan tantana, dün gece mesela ben hadisenin neredeyse tamamını TRT Spor'dan izledim. TRT Spor, ne bileyim, sanırsın hani CHP yayın organı gibi yayın yaptı yani, böyle acayip Atatürkçü, dördü de çok Atatürkçü ve filan, böyle hani bıraksan Arap dövmeye gideceklerdi Arap çöllerine yani. Ama kendi vazifeleri stüdyoda olduğu için orada vazifeyi ifa ettiler. Dolayısıyla şimdi öncelikli olarak demek ki tespitim şu: dün geceki hadise Türkiye'nin hali hakkında bize çok yeterince ciddi göstergeler sunuyor. Bu sağlıklı bir durum değil. Bu konuda zaten mutabıkız. Bu sağlıksızlık sadece iktidarın sağlıksızlığından ibaret değil. Muhalif olanların dün geceki tutumları ve böyle kendilerine kahramanlık çıkartma hevesleri de gösteriyor ki topyekun sağlıksızız. Hep birlikte bir terapiye, tedaviye ihtiyacımız var. Ve temel olarak senin kahramanlığın, benim kahramanlığım kavgası yerine kahramanlığa ihtiyaç duyulmayacak. Sanzo'nun hesabıyla savaşa ihtiyaç duyulmayacak bir ülkeyi hayal etmemiz gerekiyor gibi geliyor bana. Yani orada bir Süryani vekil mecliste üç cümle Süryanice konuştu diye yıkılmayacak, yıkılacağından endişe etmeyeceğimiz bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye yıkılmaz yani. Orada bir vekil bu Süryanice üç cümle etti diye yıkılmaz yani. Ama yıkılmayacağını idrak etmemiz, biraz kendimize güvenmemiz ve her olayı böyle bir trajedi haline getirmememiz nasıl mümkün olur üzerinden kafa yormamız gerektiğini dün gece bana çok somut bir ölçüde gösterilen. Yani zaten bunu konuşmak istiyordum.
Evet.
Yani Can Atalay meselesi, Anayasa Mahkemesi meselesi, işte Sinan Ateş'in ölümünün yıl dönümü, hukukun doğru düz işlemesi meselesi, aklına ne geliyorsa bütün bunlar. Yani sabah kalktığımızda ben dolar kuru ne kadar olacak acaba bugün filan diye, yani bu tutuluyor mu tutuluyor ama nereye kadar tutulacak konusunda bir tereddüdümüzün olmadığı, Merkez Bankası'nın bu işi ne kadar becerebileceğine dair bir tereddüdümüzün olmadığı, başımıza olmayacak şeylerin gelmeyeceği varsayımıyla uyandığımız, dediğim gibi sıkıcı bir ülkeyi hayal etmemiz gerekiyor. Ama biz bunu tam tersine işte karşılıklı zaferler kazanmayı
Öncelikle.
hayal ediyoruz yani.
Şimdi aslında
Şimdi biz
şöyle bir şey sorayım. Yani işin başlangıcı ve teknik kısmı hep atlanıyor. Bu bir süper kupa. Türkiye'nin kendi futbolu, federasyonun işte tayin ettiği yerde oynanabilir. Nerede problem çıktı da bu olay buraya geldi? Yani nerede, ne yatıyor altında? Nedir? Suudiler mi itiraz etti? Bizim takımlar mı itiraz etti? Yoksa Futbol Federasyonu'nun burada tam bir beceriksizliği mi söz konusu?
burada bütün alçaklık, yani en büyük alçaklık, biz hala işin aslını bilmiyoruz.
Evet.
Yani bize Riyad'dan, yani biz bu programı çektiğimiz saatte hala bilmiyoruz. Belki bu yayınlandığı saate kadar bir şeyler öğrenmiş olacağız. Ama orada üç tane ya yani iki tane kulüp başkanı ve bir federasyon bir açıklama yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı'nın nezaretinde. Orada 4 saat 5 saat toplantılar sürdü ve buralarda neler konuşuldu, ne pazarlıklar yapıldı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve bizden bunları saklamayı alışkanlık haline getirmiş otoritelere muhatabız. Bir kere benim açımdan en büyük alçaklık bu. Elimizdeki bilgiler ışığında konuşacak olursak, ben tabloyu şöyle özetleyeyim sana. Türkiye ilk defa bir Süper Kupayı yurt dışında organize etmiyor. Daha önce benim bildiğim Almanya'da bir Süper Kupa finali oynandı. Bu Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi projesinin bir parçasıydı. Daha öncesinden beri vardı, yani bu federasyon başkanından öncesinden beri böyle Türk futbolunu evrenselleştirmek işte filan, asıl yapılması gerekeni yapamadığı için Türk futbolunu yönetenler, yani futbolun kalitesini yükseltmek vesaire, seyirci sayısını arttırmak filan gibi işleri yapamadıkları için bir şey yapıyormuş gibi görünmek, yine işte burada kahramanlık, yani Sanzu'nun hesabı burada giriyor işin içine. Yani asıl yapılması gerekenleri yapsalar bizim Süper Kupa finalini yurt dışında oynamamız bunun çileği olacak. Üstteki çilek olacak, yani pastanın çileği olacak. Yaparız, yapmayız keyfimize göre. Ama şimdi asıl pasta yok. Çilekle vatandaş oyalamaya çalışan bir yığın ahmak sürüsü var. Bunların ideolojileri, hangi partiye angaje olduklarını falan anlamıyor. Yani hepsi böyle yani. Yani orada futbol kulüplerinin başında bir yığın zibidi var. Bunların kimisi, çoğu şu anda iktidara yakın ama yani kimisi de muhalif. Ama hiçbirisi aslında problemi çözmek için ne lazım geldiği konusunda kafa yormuyor. Dolayısıyla işte böyle, hani uzattım, yurt dışında oynayacağız Süper Kupa finalini ve üf, bütün dünya bizim futbolumuza bakacak gibi bir ham hayal satıldı. Bu bir kere denendi, uygulandı. Bu sene içinde anladığım kadarıyla Almanya'ya, yine Almanya'da çok Türk var diye, yani Almanya'ya bu talepte bulunulmuş. Almanya buna izin vermemiş. Muhtemelen bundan önceki Süper Kupa finalinde olaylar çıktığı için Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar Almanya'nın göbeğinde birbirlerini boğazlayacakları için filan Almanlar bu işe yanaşmamışlar. Bu arada da zannen konuşuyorum. Şimdi bu Suudların bir 2030 projeleri var. Yani Suud ekonomisini çeşitlendirmek, sosyolojisini biraz medenileştirmek filan gibi bir kapsamı olduğunu zannettiğim, anladığım türden bir projeleri var. Bu projenin ayaklarından bir tanesi de, daha önce konuşmuştuk, bu futbol. Futbolu olağanüstü para akıttılar. Dolayısıyla futbol üzerinden dünyaya bir halat atmaya çalışıyorlar, bir köprü kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da bizim ihtiyacımız ve onların ihtiyaçları bir şekilde denk gelmiş. Bu arada da muhtemelen reisin de işte Suudlarla arasındaki soğukluğu gidermek için de işe yarayacağı düşünülmüş ve bu iş Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verilmiş. Sonrasında tablo şu oldu. Kulüpler, bir de kulüplere Suudların vaat ettikleri para da yani devede kulak. Yani Fenerbahçe, Galatasaray kulüplerinin futbolcuların ödedikleri, iyi yani yüksek ücretli futbolcuların ödedikleri bir yıllık maaş kadar parayı kazanacaklar bu şeye giderlerse, yani kazanırlarsa filan. Suudlar böyle bir şey veriyorlar ama Bunu da bir zafer olarak satıyor bize federasyon. Ve anlaşılan o ki doğruysa federasyon Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a ya tamam şimdi bu böyle ama buradan bir başlangıç bu önümüzdeki 10 yıl boyunca Suud parası akacak. Türk futboluna gibi bir şey de vaat edilmiş yani.
Belki de Türkiye'deki takımların bazılarının Suudlulara satılması, Suudlu iş adamlara satılması da gündemde olabilir.
Olabilir. Türkiye'de pek öyle bir gelenek yok ama bilmiyorum yani olabilir. Öyle bir hesap da olabilir bir yerlerde. Sonuçta bu senenin 100. yıl, Cumhuriyet'in 100. yılı olması hasebiyle bu kupanın Suudi Arabistan'da oynanması lafı ortaya çıkar çıkmaz birileri reaksiyon gösterdi. Yani vay Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in laiklik değerlerini tanımayan Suudi Arabistan'da maç mı yapılır falan filan gibi. Yani kulüpleri yönetenlerin bunlara ciddi bir itirazı yoktu ama aşağıdan acayip bir baskı geldi. Yani çok kullanışlı bir şey bugün Türkiye'de bu siyaseten. Muhalif olanlar, mevcut iktidara muhalif olanlar buradan işte bir zafer çıkartmaya çalıştılar filan. Zaten bu olay tartışıla geldi. Anlaşılan şu yani benim anladığım şu. İşte bir program var. Tabii olarak bir organizasyon bu ve karşılıklı bir protokol yapılıyor ve bu protokole göre bir program var. Akış yani akış var. Bu akışta da 100. yıl kutlamaları da var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılı kutlamaları da var ve bu işin içinde işte bir takım İstiklal Marşı okunması falan gibi şeyler de var. Yine anladığım kadarıyla Suudlar aslında ona itiraz etmedikleri halde ona da itiraz ettiklerine dair bir dezenformasyon var. Sonra buna bu dezenformasyon diye itiraz edildi filan. Cingar şeyden çıkıyor. İşte birisi yurtta sulh, cihanda sulh. Ötekisi yine yani Atatürk'ün bir sözüyle o pankartlarla çıkacaklar. Isınırken de formalarında Atatürk silüeti olacak ikisinin de gibi bir hesap var ve Suudlar buna itiraz ediyorlar. Anladığım kadarıyla itiraz gerekçeleri FIFA'nın kuralları, benim bildiğim FIFA'nın kuralları yani FIFA maçlarda formada veya işte pankart açarak siyasi bir takım şeyler yapılmasına karşı ve bu maç Suudi Arabistan'da oynanıyor olduğu için de FIFA kuralları geçerli. Ama benim bildiğim bu kurallar maç için geçerli. Yani maç öncesi için geçerli değil. Maç öncesi de futbolcuların ısınmaya, Atatürk'lü tişörtlerle çıkmasına mani olduğunu zannetmiyorum. Bunu bilmeden konuşuyorum. Zannetmiyorum yani. Ama Suudlar bunu bahane olarak gösterip itiraz ediyorlar. İtiraz edince işte kriz ortaya çıkıyor. Bir toplantı yapılıyor ve bu toplantı dediğim gibi böyle maç saatinden 4 saat önceden başlıyor. Maç yaklaşıyor, maç saati yaklaşıyor. Normalde takımların şeye gitmesi gerekiyor. Gereken saat geliyor yani stada. Ama çıkmıyorlar otelden. Ve bu arada kiminle neyin pazarlığı yapılıyor bunları bilmiyoruz. Bu kadar saatte 4 saatte millet savaş kararı veriyor ya. Yani ya da barış kararı veriyor. Yani bu kadar neyin hesabı bu?
Şimdi o sırada statta İstiklal Marşı'nı söylemiş seyirciler, Türkiye'den gidenler. Ona karşı stadyumda işte müzik açılmış galiba ya da onu bastıracak bir başka ses yayını yapılmış ve yuh çekilmiş diye de haberler var.
Yani ya Suudlar ne onların aklında çok anlayamadım yani çünkü bu Suudlar için de negatif.
Evet.
Yani şimdi bu bütün dünyada haber oldu ve Dünya Kupası'nı almayı hayal eden, futbol üzerinden dünyaya köprü atmayı hayal eden Suudlar için de ya bir dakika kardeşim bunlar çok da partnerlik yapılacak özneler değiller izlenimi bütün dünyada da yayıldı yani şeyi görmüşsündür Geert Wilders'ın bu Hollandalı ırkçının tweetini görmüşsündür yani Suudlar 0 Atatürk 10 gibi.
Altyazı
Yani şimdi bizim milliyetçilerimizin gıkı çıkmadı. Hollanda ırkçıları buradan bir zafer kazandılar falan. Dünya da çığırından çıktı iyice.
Onlar da
Dolayısıyla
futbolun Suudi Arabistan'a gitmeyeceğinden seviniyorlar herhalde Dünya Kupası'nı.
yani zor kendilerine de bir zarar verdiler ama görünen o ki o yani kendi sosyal medyalarındaki paylaşımlar vesaireler filan falan hakkında gelen ne kadar tabii o tercümeleri yapamıyorum yani yapılmış tercümelere güvenecek olursak yani kendi kurallarımızla Türkleri burada oynatıyoruz filan üzerinden kendilerine bir zafer de zafer herkesin ihtiyacı var. Hiç kimse hiçbir şey yönetemediği için herkesin ihtiyacı var. Orada da böyle bir verdik paralarını Türklere ve işte cahil Türklere ve bizim zevkimiz için burada oynatıyoruz. türünden bir hava da basılıyor Suudi Arabistan'da anladığım kadarıyla. Dolayısıyla iş böyle bir it dalaşı haline getirilmiş durumda.
Şimdi bu 4 saat bence çok önemli. Orada ne geçtiğini tartışıldı. Kim ne dedi, hangi tarafta durdu? Bu önemli. Eğer hani herkes ortak karar hareket etseydi, tamam oynamayacağız deyip 10 dakikada o toplantı biter, gelinirdi. Ya da oynanma konusunda işte şunlar şunları halledelim, oynayalım denilseydi belki onların halledilmesi için çaba harcanırdı. Sanki bunlar hiç yok. Kulüpler bir şey dayatılmaya çalışılmış da kulüpler direnmiş gibi bir izlenim doğuyor. Bu da yanlış olabilir ama sanki böyleymiş gibi bir izlenim çıkıyor. Ve sonuçta işte çıkmama kararı çıkmış oldu. Sanki kulüplerin kararı da değilmiş gibi hep birlikte alınmış bu karar izlenimi uyandırılarak.
Yani aslında şu ana kadar yapılmış olan, bizim bu programı çekene kadar yapılmış olan tek açıklama, Riyad'dan yapılan açıklama, hani sahiden bir özür dilemedikleri kalmış Suudlardan. Ya kusura bakmayın, hani geldik sizin otellerinizi işgal ettik türünden. Burada hani Yıldıray Uğur'un da işte krizi aslında biz çıkarttık mealine gelecek lafları falan da Suud tarafının bu işteki biçimsizliklerini, çirkinliklerini ve aptallıklarını çok görmezden gelmek olur. Bizimkiler başından itibaren yanlış oyun oynadılar bence. İşin buraya gelmesi bizim sorumluluğumuz, bizim taraflarımızın sorumluluğu diye düşünüyorum, ama dünkü kriz çok bariz bir biçimde Suudların hadsizliğinin sonucu diye görüyorum. Yani orada ev sahibi olarak esnemesi gereken Suudlardı ve bu esnekliği gösteremediler.
Ama zaten bütün bunların baştan belli olması gerekmiyor mu? Biz işte burada kupayı oynayacağız. Bizim 100. yılımız, işte onun seremonisi var, kutlaması var. Nasıl olacak bu kutlama? Şöyle olacak. Nasıl fotoğraf verilecek? Böyle verilecek. İşte ödülü kim verecek? Ödül sonrası açıklamaları kim nasıl yapacak? İşte birlikte bir yemek yenecek mi? Ya da beraber bir basın toplantısı yapılacak Suudlularla gibi şeyler herhalde görüşülmüş olması gerekir diye düşünüyorum. Ben normal bir organizasyonda bunlar konuşulur da oradan hareketle söylüyorum yani.
Konuşulmuştur ve bir kurala bağlanmış zaten. İşte hani İstiklal Marşı okunacak, efendim şey de okunacak, bu Suudların İstiklal Marşı da okunacak falan, bizden birileri de buna itiraz ediyor filan, neyse. Zaten bu İstiklal Marşı, bayrak vesaire filan gibi şeylerin bu kadar, nasıl diyeyim, aşırı kullanımı işte bu zafer ve kahramanlık hikayelerine çok ihtiyaç duyuluyor olmasına, yani ben 60 senedir şeye karşıyım. Bizim yurt içindeki maçlardan önce İstiklal Marşı okunmasına karşıyım. Bu kadar uzatılmaz yani İstiklal Marşı dediğin şey. Ama iş Türkiye'de dediğim gibi, yani böyle uzun süredir Türkiye'ye vaziyet ediyor olanların, devleti yönetiyor olanların basiretsiz olmaları yüzünden her şeyi ağzımıza yüzümüze bulaştırdığımızda her yarayı böyle hamasetle kapatmaya çalışıyoruz. Makyaj yani. Aslında cildimiz berbat. Bunu düzeltemiyoruz, beslenme rejimimizi değiştiremiyoruz falan filan. İstiklal Marşı'yla, bayrakla, millet, vatan, işte aklına ne geliyorsa, eşitlik, şu bu, yani herkesin kendi kremi var. Bunu boca edip suratımıza insan içine çıkabilir hale gelmeye çalışıyoruz. Yani yaptığımız iş bu. Ama asıl yapılması gereken hep orada duruyor. Ve bunu yapabilecek kimsenin olmadığı ortaya çıktı iyice, iyiden iyiye. Şimdi burada bir protokol var ve bu protokolün bir muhtevası var, ama sen protokolü ne kadar yaparsan yap. Yani Fenerbahçeli, Galatasaraylı futbolcuların ısınmaya çıkarlarken Atatürk tişörtüyle çıkacakları protokole yazılmamıştır. Kimsenin aklına gelmez yani.
Zaten o serbest bırakılmış bir alandır zaten. İşte takım nasıl
Öyle ol yani,
davranacak?
öyle olması gerekir. Öyle olmadıysa da yani şeyin, Suudların burada esnemesi gerekir.
Yani bir oradan şu anlam çıkar. Eşofman kalınlığı şu kadar olacak. Yünlü olacak. Bunu giymezse bu ya çıkamaz falan gibi bir noktaya gider iş.
Evet. Şimdi sonuçta dediğim gibi işte FIFA'nın kuralları var. Bu kurallar tamam, maç için geçerlidir. Maç önü bu olabilir filan diyecekti Suudlar. Esneyeceklerdi ve bu iş buralara gelmeyecekti. Dolayısıyla böyle hani aman canım, Türkiye'de bu kıyameti koparanlar Arap düşmanlığına ve Atatürk parantezine aldılar mı olayı? Aldılar. E tamam, şimdi biz onlara karşıyız. O halde tamam, burada Araplar suçsuz, bu işi Atatürk fotoğrafını getirenler suçlu demenin de alemi yok. Yani burada karşılıklı inatlaşma ve salaklaşma var ve iki taraf da buradan bir zafer çıkartmaya çalışıyor.
Ben burada
Buradan
bir şey soracağım. Şimdi bu Ahmet Çakır, Nihat Bengüsü, Karaca ve Yıldıray Ovur takımları suçladı esas itibariyle baktığımızda. Onlar problem çıkaran insanlar denildi. Şimdi iki takım Türkiye'de bunca uyumlu çalışmış, federasyonun dediklerini yapmış ve iktidarla da aslında iyi geçinen iki takım böyle bir oyunu uluslararası arenada çıkarabilir mi? Öyle bir gücü var mı ki?
Şimdi burada bu hadise etrafında asıl konuşmak istediğim ve başka şeylere bağlamak istediğim mevzu şu. Benim gördüğüm tablo aslında Ali Koç'ta, Dursun Özbek'te, kardeşim şimdi biz burada bir arıza çıkarırsak reisin canı sıkılır. Nitekim reisin canı sıkıldı herhalde. Hala ağzını açmadı yani. Gerçi sözcü olarak Ömer Çelik zevzeyi çıkıp işte Atatürk kırmızı çizgimizdir lafı etti. Sonra Ali Yerlikaya senin dediğin tweet attı falan filan. AKP'nin içine birileri, AKP adına konuşma yetkisi olan birileri ve AKP'nin parlayan yıldızı olarak Ali Yerlikaya bize bir şeyler söylediler. Ama yine senin programdan önce işaret ettiğin gibi AKP'nin içine başkaları da hop ne oluyoruz dediler.
Aydın Ünal CHP iktidara mı geldi? Nedir? Gece darbe mi oldu yoksa diye Ali Yerlikaya'nın tweetini alarak onun üzerine bu yorumu yazdı. Ali Yerlikaya da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir diye bir tweet attı ve Mustafa Kemal'in kalpaklı bir fotoğrafını kullanarak.
Ya şimdi tabii orada şeyi bilmiyorum. Yani muhtemelen olay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Ali Yerlikaya'nın adının çıkmasından ürküldüğü için aslında değerler üzerinden değil yani içerideki maç yüzünden o tweet atılmıştır diye tahmin ediyorum. Bunların hepsi tahmin. Ama ana hatları itibariyle zaten partinin içinde bir takım sıkıntılar olduğu biliniyor ve burada işte Türkiye'nin en milliyetçi, en gürültücü Devlet Bahçeli'si Perinçek kadar ortada görünmedi. Dediğim gibi hani Geert Wilders bile göründü. Devlet Bahçeli görünmedi sorarsan ama yani işte Türkiye'nin milliyetçilerinin partisinin başındaki adam. Halbuki dün eminim kendi hesabıma Türkiye'nin MHP'ye oy verenlerinin neredeyse tamamı dün gece uyumadan geçirmişlerdir. Fenerbahçe Galatasaray uçaklarının güzergahını takip etmişlerdir falan filan yani. Yani bir fırsat olsa da şu Suudların tepesine binsek diye de hayal etmişlerdir. Tablo böyle şimdi yani aşağıda bir kaynaşma var ve bu aşağıda iki kaynaşma yüzünden Dursun Özbek'te Ali Koç'ta aslında ya tamam kardeşim bırakalım Atatürk tişörtlerini şu maçı oynayalım kazasız belasız reisin başını belaya sokmadan dönelim demişlerdir ama aşağıda çok muazzam bir basınç vardı. Bu benim yorumum. Buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Neden bunu böyle düşünüyorum? Zaten benim dünya ve Türkiye okumam böyle olduğundan. Yani toplumun zannedildiğinden daha güçlü olduğunu iddia ediyorum. Burada da bunu gördüğümüzü düşünüyorum. Toplum zannedildiğinden daha güçlü. Orada böyle acayip kudretli odaklar inşa ediyorsunuz falan filan ama sonuçta onlar ne kadar bağımsız olsalar da şeylerden yani araya muazzam tamponlar konmuş olsa da Bahçeli ve MHP seçmenin arasındaki gibi sonuçta toplum bir şeyleri zorluyor ve bu zorladığı şeyi yaptırıyor. Olan şeyi bence dün buydu. Birikmiş, birikmiş, birikmiş gelmiş bir şeydi. İktidar karşıtlığı, Arap düşmanlığı, Cumhuriyet değerlerinin erozyona uğraması karşısında duyulan endişe vesaire falan falan birleşti ve bu farklı farklı kesimlerde farklı dozlarda olan bu malzeme çok geniş bir paydayı birleştirdi.
Mesela dün bir fotoğraf vardı takımı karşılarken. Aşağıda Galatasaraylı bir oyuncu formasıyla. Onun üzerinde oyuncu derken taraftar. Onun üzerinde Fenerbahçe formalı bir taraftar. Onun elinde de Atatürk portresi bir çerçeve içerisine alınmış. Onu taşıyordu. Bu bence senin dediğin şeyi özetleyen bir fotoğraf.
Evet. Daha şey enteresan fotoğraflar da vardı yani Sabiha Gökçen de takımın gelmesini takım gelmeden 4 saat öncesinden itibaren bekliyor olan başörtülü kadınlar vardı.
Evet.
Hadisede Arap düşmanlığı, ırkçılık tavan yaptı. Fırsattan istifade Arap düşmanlığı zincirlerinden boşandı. Tamam bir itirazım yok ki. Yani bu tespiti ben de yapıyorum ama bütün meseleyi böyle getirip Arap düşmanlığıyla açıklamaya kalkmak abesle iştigal. Bunun en basit misalini biz birkaç ay önce yaşadık. Yani işte Disney Plus Atatürk filmini yayınlamaktan kaçınınca yani Ermeni lobisinin marifetiyle Yani benzer bir infial orada da oluştu yani.
Tabii, aynı şey.
Dolayısıyla aslında geçen hafta içinde konuştuğumuz o işte yenilgiden sonra hikayesi aslında Türkiye'yi anlamak için sahiden de çok gerekli bir şey bana kalırsa, ama galiba doğru ifade edemedik veya bir şeyler anlaşamadık. Alttaki yorumlara cevap vermek istemedim. Ayrı bir program yapalım istedim yani. O yorumlar üzerinden bu hafta içinde eğer yapabilirsek. Ama net toplamda biz fena halde yaralı haldeyiz. Kendimizi lekeli hissediyoruz. Sorun şu yani. Disney Plus'a gösterdiğimiz tutumla Araplara gösterdiğimiz tutum aynı değil. Birisine aşağıdan daha sitemkar, birisine yukarıdan daha buyurgan konuşuyoruz. Yani arada bir fark var ama ortak noktaları da var yani. Ortak noktaları olarak biz her yerden gagalanıp duruyoruz. Bir cumhuriyet kurmuşuz, 100. yılına gelmişiz ve geldiğimiz nokta, 100. yılda geldiğimiz nokta bu yani. Orada Ermeni lobisi, burada Araplar bizi gagalayabileceklerinden, bizi gagaladıkları zaman herhangi bir şey olmayacağından son derece emin. Böyle rahat rahat at koşturabiliyorlar yani. Bize saygısız davranılabiliyor. Bize saygısız davranılması her seferinde bizim yaralarımızı depreştiriyor. Yani demeye çalıştığım, hani Araplar burada esneyebilirlerdi derken kastım o Araplar, benzer bir durum Barcelona Real Madrid maçında olsa söz temsili pekala esneyebilecekken, burada işte Türklere haddini bildiriyoruz. İşte Türkleri ayağımıza getirdik, bizim için oynatıyoruz, paralarını verdik filan gibi şeyleri yazabilecek duruma gelmişler. Cumhuriyetimizin bir sıkıntısı var. Şimdi bu cumhuriyetimizin bir sıkıntısı var da, yani bu cumhuriyetin 100 yılının son beşte biri, üstelik de demek ki yani en, nasıl diyeyim, birikimlerini yapmış olarak geldiği son beşte birinde sen hükmetmişsin.
Hem öyle
Ve bir
hem de bölgenin ben kurucu lideriyim, kurucu ülkesiyim, burada olup bitenleri ben dizayn ediyorum diyen bir iddianın sahibisin.
evet. Ve getirdiğin nokta bu yani. Şimdi bu müptezelin peşinden böyle bir dünya lideri yaratacağız falan böyle demeye çalıştığım sorumlular bize durmadan başka sorumluları işaret ederek bizi birbirimize kırdırıyorlar. Tarihi işaret ederek falan. Ondan sonra işte ne oluyor? Neyle uğraşıyoruz? Yani işte orada birisi Diyarbakır'da bir caddeye Şeyh Said adını veriyor. Buna karşılık İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldırım adını verip rövanş alınıyor. Efendim işte Kızıl Goncalar diye bir dizi üzerinden vay Rütük harekete geçiyor. Böyle absürt şeylerle uğraşıyoruz. Böyle olmak zorunda değildik yani. Değiliz ve bizim böyle olmamamız iktidarda olanların sorumluluğudur. Hele 20 yıldır iktidardaysanız iyice sizin sorumluluğunuzdur. Hele bu kadar yetkiyi toplamışsanız normal şartlarda futbolun paydaşlarının belirlemesi gereken, Futbol Federasyonu Başkanı'nı yukarıdan atayacak kadar siz karışmayın lan ben her şeyi biliyorum edasındaysanız, ortaya çıkan şeyler sizin sorumluluğunuz. Sizin yetersizliğinizdir yani. Cahilsiniz, ahmaksınız ve bize bunları yaşatıyorsunuz. Sonra bir de kostaklanıyorsunuz. Sonra da memleketin Arap düşmanlığına fatura. Yani memleketin Arap düşmanlığı var. Olmaması gerekir. Tamam ya, yani ama memlekette sadece Arap düşmanlığı yok ki. Memlekette her türlü düşmanlık var ve bu düşmanlığı orada Arap düşmanlığı yapmak için işte fırsat kolladılar falan diyerek besliyorsunuz.
Şimdi daha da
Memleket
ileri götürüyorlar sanki ikinci Gezi olayının bir organizasyonu olarak değerlendiren çok aşırı uç bir şeyler bile var, yorumlar bile var.
canım işte Doğu Perinçek müptezeli de Fenerbahçe Galatasaray kulüp başkanlarını yönlendirenler var falan. Ne yönlendirenler var işte? Biziz kardeşim onları yönlendirenler. İstemiyoruz bütün bunların böyle olmasını. İstemiyoruz ve bize kulak vermek zorundasınız. Zorundasınız, vermiyorsunuz. Ortaya çıkan problemi yine bize ihale ediyorsunuz yani. Budalasınız. Hepiniz budalasınız yani. Ama ağzınızı açtığınız zaman da ortalık lağım kokuyor. Bir de kendiniz de bilin ya bir şeyleri. Milliyetçiliği, Kürt düşmanlığına indirgemiş adam. Kürt nefes almasın, Kürt anasını görmesin üzerinden bir hikayesi var. Çıkıyor kürsülerde bağırıp çağırıyor falan. Orada ondan sonra böyle işsiz hale uğruyoruz. Allah'ın arabı çünkü ben de ırkçılık yapmış oluyorum. Hani benim açımdan Arap'la Alman arasında bir fark yok yani. Allah'ın Alman da diyebilirim. Tamam mı? Yani sonuçta öyle bana verdim parasını, gelirler istediğimi yaparlar edasıyla konuşuyor. Bizi bu hale getirmişsiniz. Bizi bu halden çıkaracağız iddiasıyla getirmişsiniz. Sonra şimdi buradan karşınızda muhalefet yok diye bu olayı da böyle Arap düşmanlığı, Atatürk vesaire parantezine aldırıp bir seçim zaferi daha kazanabilirsiniz. İyi de kardeşim, seçimler, mesele seçim kazanmak değil ki, kazandığınız seçimle bir şeyi de doğru dürüst yapın ya.
Bir de bunu şey diye paketlemeye çalışıyorlar ya, Kemalistlerle İslamcılar arasındaki bir mücadele, işte onlar kendi aralarında bu yarışı sürdürüyorlar diye paketleyip öyle bir şey sunmaya çalışıyorlar. Oysa hiç böyle bir şeyin kökeninde öyle bir durum da yok.
Ya böyle sunulduğu zaman olay bu hale geliyor. Yani oraya doğru ittiriyorlar. Bizi böyle Kemalistler, İslamcılar diye ikiye bölüp bizi dövüştürüyorlar işte. Zaten yaptıkları şey bu yani. Halbuki biz böyle bölünebilir bir şey değiliz. Şimdi bağlayabilecek miyim bilmiyorum ama uzun bir şey okuyacağım yani. Uzunca bir şey okuyacağım. Geçtiğimiz hafta enteresan şeylerden bir tanesi de Murat Sevinç. Murat Sevinç'i bilenler bilir. KHK ile ülkeden atılanlardan. Davasını kazandım, ülkeye dönecek. Eğer başına bir şey gelmezse hocalığına devam edecek ama büyük ihtimalle getirecekler başına yine bir şey. Umarım gelmez. O Diken'de bir yazı yazdı ve bu KHK'dan sonra başına gelenlerin bir tür özeti türünden bir şey. Çok ibretlik olduğu için affına sığınarak okuyacağım yani. Arada bir pasajı. İşte moda sahnesindeki seminerler benim için yeni bir okul, üniversite deneyimiydi aslında. Yani Ankara'dan KHK ile atılınca Kadıköy'e yerleşiyor. O boş, işsiz hayatın içinde moda sahnesine bir şekilde yolu düşüyor ve orada seminerler vermeye başlıyor. Seminerler vermesini istedikleri zaman şaşırıyor yani, bunun müşterisi olur mu? Yani talep olur mu buna falan diye. Sonra beklemediği bir taleple karşılaşıyor. Onun üzerine bunları anlatıyor. İşte moda sahnesindeki seminerler benim için yeni bir okul, üniversite deneyimiydi aslında. Olması gereken ama şimdilik yaygınlaşmayan bir deneyim. Ne yaptık orada? Üniversite öğrencisi, hekim, mühendis, özel sektör çalışanı, emekli, her yerden ve telden yurttaş bir araya gelip anayasa tarihi üzerine konuştuk. İşin içine sınav yoktu. Geçtin kaldın derdi yoktu. Devam zorunluluğu yoktu. Toplanılan yerin adı üniversite değil. Kapısında tiyatro yazıyordu. Herkes yalnızca bir konu hakkında bir şeyler duymak için gelmişti. Mecburiyetten değil, gönüllü olarak oradaydılar. İlk haftadan sonra her çarşamba akşam olmasını bekleyip heyecanla gittim moda sahneye. Çünkü orada olmaktan mutluluk duydum. Bu halihazırda üniversitelerde çalışan ve aynı yönde düşündüğümüz meslektaşlarımın neredeyse hiçbirinin artık yaşamadığı bir duygu. Düşünsenize, mecbur olmadığım bir iş yapıyorum ve karşımda oraya isteyerek tercih ettikleri için gelmiş insanlar oturuyor. Bir insan kendisini gerçekleştirmek isteyen biri daha ne hayal edebilir ki? Bahariye Caddesi'ne açılan bir sokak biz öyle istediğimiz için üniversite dersi yolu verdi. Biri kapısına tabela astığından değil, biz öyle uygun bulduk. Şimdi hayat bu kardeşim. Sen şimdi bunları söylüyorsun ama sonra ya diyorsun ki arada aslında olması gereken ama şimdilik yaygınlaşmayan bir deneyim diyorsun. Evet, bence de bu olması gereken bir deneyim. Üniversiteden daha verimli. Oraya mecbur olduğu için gidilmesinden, yani hoca evet saatim geldi diye gittiği zaman ki ruh durumundan daha sağlıklı bir durumda burada. Karşıdaki insanlar da aa tamam not alacağım, buradan bir kariyer yapacağım duygusuyla gelmedikleri için öğrenmeye daha açıklar. Ve olması gereken bu. Şimdi bunun olması gerektiğini bilmişsin ama sonra oradan çıkar çıkmaz yine acaba üniversite nasıl olmalı diye düşüneceksin. Yani benim derdim burada. Tamam mı? Biz insanlarız ve biz böyleyiz yani. Sıradan insanlarız. Buraya gelen, anayasa tarihi dinleyen, bundan zevk alan insanlar oradan çıktıktan sonra üniversiteler nasıl olmalı diye kafa yoruyorlar. Tamam ya. Biz bunlar her ikisiyiz de ve bu hastalıklı bir durum diyorum. Halbuki üniversite nasıl olmalı üzerine durmadan kafa yormak ve durmadan televizyon dizileri nasıl olmalı vesaire hakkında ahkam kesmek hastalıklı bir durum. Halbuki işte böyle sırada gideceğim, bir şey öğreneceğim. Ha ben de gideceğim bir şey öğreteceğim filan. Bu biz birbirimizin yaralarını saracağız, birbirimize bir şey katacağız. Çok sağlıklı bir durum ve biz böyleyiz. İnsan böyle bir şey. Şimdi diyecek ki bir takım ukalalar, kardeşim bu işte laik, laikçi, modern, medeni, vatandaşların
Şey.
ruh durumu. Diğerleri öyle değil. 2007'de diğerlerin öyle olduğunu biliyordum da ama 2007'de çok çarpıcı bir tecrübeydi. Bunu yaşadım yani. 2007'de İstanbul'da bir seçim, 2007 seçim vesilesiyle birisi adına işte gözlemler yapıyorum falan. Üsküdar'da Paşa Kapısı cezaevinin oralarda kendimce nabız tutmaya çalışıyorum. Acıktım. Orada küçücük bir park var. Orada birisine denk geldim. Karnım nerede doyurabilirim? Bana şurada dedi. Hemen sokakta yani hemen karşıda böyle devasa bir kapı yani han kapısı gibi bir şey. Düz duvarın içinde yani böyle 6 metrelik falan bir kapı ya. Şaşırdım ama hani bir şey de girdim. Bir avlu. Orada bir vakıfmış anladığım kadarıyla. Başörtülü kadınlar, genç kadınlar. Bir yerlerde işte toplaşmışlar. Tarih yine konusunda bir takım tartışmalar oluyor. Burada birileri bir kütüphane var, açmış. O kütüphaneye bilabeden yararlanabiliyorsun. Her masada birileri bir şeyler konuşuyor filan. Ben de aldım bir şeyler, yiyecek bir şeyler oturdum. Birisi geldi dedi ki hayola kimsiniz? Sizi ilk defa görüyorum burada. Ben şimdi hani irkildim. Yani benim irkildiğimi görünce de serinletti. Yok ya dedi, hani kusura bakmayın. Rahatsız etmek için de elbette herkese açık burası da. Sizi ilk defa görüyorum. Kimsiniz? Biraz sohbet ettik. Yani çok derin insanlar. Yani sonra masaya başkaları geldi falan. Son derece derin insanlar. Son derece bilabeden. Kendilerince bir iş, bir fayda sağlayabilmek için örgütlenmişler. Sonra aradan yıllar geçti. Kardeşlerim İstanbul'a geldi. Ya size enteresan bir yere götüreyim dedim. Oraya götürdüm. Kapalı. Sonra geçenlerde bir vesileyle bu ne olmuş diye falan baktım haritadan. Anladığım kadarıyla bu Erdoğan'ın oğlunun hizmetine verilmiş. Şimdi biz kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz. Sonra birileri bize yok siz bu kendinizi kendi kendinize yaptığınız olmaz. Biz bunu kontrol edeceğiz diyor yukarıda. Bunların bir kısmı bunlar birbirleriyle dövüşüyorlar. Murat Sevinçgiller Erdoğan'ın oğulları Gillerle dövüşüyorlar. Yani lan biz kardeşim bak biz kendi kendimize pekala bir şeyler yapabilecek durumdayız. Bunları yapmakla kendimizi geliştirmek gibi bir motivasyonumuz var. Geliştiririz, geliştiremeyiz. Yaptığımız bizim işimize yarar, yaramaz. Bu bahsi diğer. Sen ne karışıyorsun ya? Bak ben burada böyle bir insanım. Her birimiz böyle insanız. Ama şimdi oradan çıkıyoruz. Yukarıdan tasarımlar kurmaya başlıyoruz. Aynı insan olarak. Tamam yani bundan faydalanıyoruz, bundan zevk alıyoruz. Ama çıkınca Kızılkoncalara bütünki el koyusuna geliyoruz yani. Ya sana ne Kızılkoncalardan? Orada birileri bir dizi yapmış. Seyretmedim de bilmiyorum da yani. Bir dizi yapmış. Hoşuna gitmediyse sen karşı dizini yap. Sen kendi başka türlü anlat falan. Yok yani şimdi Türkiye öteki Türkiye olabilir. Benim derdim bu. Öteki Türkiye olabilir. Ve o Türkiye sağlıklı bir Türkiye olur. O Türkiye mutlu bir Türkiye olur. O Türkiye'de biz sabah kalktığımız zaman ulan şimdi Bahçeli ne zırvalayacak? Bahçeli zırvalayınca dolar ne olacak? Erdoğan bilmem ne diyecek falan diye endişelenmeyiz. Bizim o zaman kahramanlara ihtiyacımız olmaz. Zaferlere ihtiyacımız olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ama kimseyi zaferden aşağısı ve kahramanlıktan aşağısı kesmiyor ya. Halbuki işte o moda sahnede veya o benim sözünü ettiğim Paşakapı cezaevinin oradaki yerde kimse kahraman değil. Ben buraya gideceğim. Ya Murat Sevinç'in şimdi şurada tevazu için anlattığı hikayede kendisine bir kahramanlık çıkarmıyor. Zevk aldığı için gidiyor.
Evet.
Gittim millete anayasa tarihi öğrettim falan diye anlatmıyor yani hikayeyi. Çünkü öyle değil. Ama şimdi o Murat Sevinçlere işte oradaki o insanlara falan ihtiyacımız var. Bize ihtiyacımız var yani. Ama biz bu işi yapıyoruz. Sonra Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kulüp başkanları bizim gücümüzü gördüklerinde tırsıyorlar. Sonra federasyon başkanı onlardan daha güçlü olarak bizim gücümüz karşısında tırsıyor. Dandik bir açıklama yapıp apar topar kaçıyorlar Arabistan'dan. Sonra birileri belki de haklı olarak kardeşim niye böyle bir açıklama yapıldı? Bu kadar absürt. Yani bu kadar hengamenin üstüne böyle absürt açıklama mı yapılır dendiğinde birileri diyor ki ya korktular. Çünkü Suudi Arabistan daha önce böyle bir hadisede hava sahasını kapattı, uçuşları yasakladı. Mahsur kaldı birileri. Şimdi yine bunu yapabilir diye korktular. Olabilir mi? Eğer olabilirse kardeşim bunun olabildiği bir yere niye götürüyorsunuz bizim futbolcularımızı? Bunun olabileceğinden korktuğunuz bir yere ya Kuzey Kore'ye götürüyor musunuz bizim futbolcularımızı siz? Çıkartamayacağınız yere bizim futbolcularımızı niye sokuyorsunuz? Yok eğer böyle değil ise o hengamenin sonrasında niye böyle sanki Suudlara karşı çok ayıp etmişiz gibi bir açıklama yapıyorsunuz yani?
Yani pekala diyelim ki o korku var idiyse bile İstanbul'a gittikten sonra rahatlıkla açıklama yapabilirler. geç kalmış değiller. Yine de yapabilirler. Bir araya gelip ortakça bir duruş ortaya koyabilirler.
Bu ya, şey yayınlanmadan muhtemelen böyle efelenecekler canım. Yani otura çıkamalar çıkacak muhtemelen. Geldiler kendi çöplüklerine ya. Kamuoyunun baskısı da var. Muhtemelen bir şeyler yapacaklar. Ama benim işaret etmeye çalıştığım bütün bu hadise çerçevesini işaret etmeye çalıştığım, bak kardeşim, şu konuştuğumuz konuları konuşmak zorunda değiliz. Bu başımıza gelenler bizim başımıza gelmek zorunda değil. Bizim kültürümüzün, bizim bilmem genetik kodumuzun, bizim filancamızın, bizim değerlerimizin filan zaruri sonuçları değil bunlar. Bizim organizasyon yapımızın zaruri sonuçları. Bizim organizasyon yapımız derken kastettiğim, bizim kulüplerimiz var. Bu kulüplerin başına kulüplerin menfaatini arttırarak, menfaatini sağlayarak kendi menfaatini geliştirecek insanları getiremiyoruz. Kulüpler yağmalanıyor yani. Kulüp başkanı niye kulüp başkanı olsun? Tabii ki kendi menfaatini düşünecek. Ama bu menfaat kulübün menfaatinin dolayımından geçmiyor. Yani Yıldırım Demirören Beşiktaş'ın başına geçtiği zaman buradan bir menfaati oldu. Ama bu menfaat Beşiktaş'a menfaat olarak,
Yansımadı.
yani Beşiktaş'ın menfaati arttığı için Yıldırım Demirören kazanmadı. Halbuki bunun normali budur. Sen geleceksin, İstanbulspor'u şimdi olduğundan daha iyi yapacaksın. Aradaki şeyden, ranttan, artan değerden kendi payını alacaksın. O zaman bu sistem çalışır. Türkiye'nin organizasyon biçimi böyle değil. Adam geliyor kulübün başına, para başka bir yerden geliyor, kaynak başka bir yerden geliyor. Hiçbirisinde kendisinin katkısı yok. Bunları arttırmak gibi bir derdi yok. Var olanı yağmalayıp gidiyor herkes. Eskişehirspor amatör kümeye düşüyor. Bursaspor ikincilikten düşmek durumunda kalıyor. Ankaragücü ittire kaktıra birileri çıkarsa çıkıyor. Asansör takım tekrar gidiyor. Sakaryaspor'la Kocaelispor, Eyüpspor'un arkasından ben çıksam diye birbirlerini yiyorlar. Eyüpspor kim ya? Nereden çıktı yani? Eyüpspor Türk futboluna ne katkıyı sağladı ki? Pendikspor Türk futboluna hangi katkıyı sağladı ki var yani? Ama Sakaryaspor, Kocaelispor kitleleri peşinden sürükleyebilip bu Türkiye'ye yığınla futbolcu yetiştirdiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Ama onlar kayboluyor. Dolayısıyla şimdi üzerine düşünülmesi gereken hadise buyken, bu örgütlenme biçimiyken, Sakaryaspor taraftarını, Ankaragücü taraftarını, Eskişehirspor taraftarını, Beşiktaş taraftarını filan falan suçlayarak burada işi yapan taraftar işte kulübünün değerlerine sahip çıkar. Bunu siyasi pozisyon itibariyle de bir fırsata çeviren Fenerbahçe, Galatasaray taraftarları ve arkasında bütün futbol, yani bu kulüplere çok karşı olanlar bile helal olsun gelin bizim stadımızda maç yapın diye rakipleri destek oldular. Tablo bu. Yani şeyde bir sorun yok. Kitlelerde bir sorun yok. Şimdi Sivasspor niye o açıklamayı yapıyor? Ya da Samsunspor niye o açıklamayı yapıyor? Adana Demirspor niye o açıklamayı yapıyor? Çünkü tabanından, seyircisinden korkuyor yani. Yapmazsam eğer, yoksa hepsi aynı pisliğin soyu. Şimdi kulüplerin böyle. Bu kulüplerin federasyonu zaten sen yukarıdan tayin etmişsin. Ve şimdi senin yaptığın işin sonucu, senden öncekilerin yaptığı, senin de pekiştirerek yaptığın işin sonucu olarak işler yolunda gitmiyor. Bu yolunda gitmeyen işleri zaferlerle, kahramanlıklarla falan filan telafi etmek gibi bir absürt hava yaratıyorsun. Türkiye'de herkesin şunu baştan idrak etmesi gerekiyor. Bak, biz kahraman ihtiyacı duyduğumuz sürece başımız beladan kurtulmayacak yani. Zafer ihtiyacı duyduğumuz sürece başımız beladan kurtulmayacak. Biz kendi işimizi Murat Sevinç'in yaptığı gibi daha sivil şartlarda yaptığımız zaman bunun müşterisi var Türkiye'de. Yeterince müşterisi var. Biz hepimiz öyleyiz. Bize birileri, kendisine saygı duyduğumuz, bilgisine vesaire falan saygı duyduğumuz birileri gelip de böyle efendi gibi bizi kendi eşit olarak görerek göz hizasında bir şeyler anlattığı zaman hepimiz buradan faydalanmak konusunda son derece hevesliyiz. Ama bize yukarıdan öğretmen edasıyla, hop sen yanlış yerde duruyorsun. Dur bakayım, senin saçların, saç dedik senin bende de yok da hani olanlar için söylüyorum. Olması gerektiği gibi değil, bıyıkları şöyle olacak falan dediğin zaman o zaman kıyamet kopuyor yani. Bir karışmayın kardeşim birbirinize ya. Siz işinizi yapın, siz zevkinizi alın. Ve Türkiye böyle olabilir yani. Türkiye mevcut yapısıyla, sosyolojik yapısıyla bu olabilir. Oldurmuyorlar.
Aslında bu olay şunu çok net gösterdiği gibi geliyor. Aşağıda toplumda çok büyük bir hareketlilik var, bir talep var, bir değişim isteği var. farklılaşma arayışı var. Ama bu yönlendirilemiyor ya da buna önderlik edebilecek birileri çıkmıyor, aktörler çıkmıyor. Bir yere doğru kendiliğinden gidiyor. Aslında zemin uygun gibi geliyor pek çok şey için.
Ya zemin hep uygundu. Türkiye hep böyleydi ya. Türkiye bu sadece Türkiye'ye has bir şey değil ki ya. Bütün dünya hep böyle. Şimdi Türkiye'de sokak köpekleri için bilabeder bir yığın para harcayan, kaynak harcayan, zaman harcayan yığınla insan var. Veya işte aklına ne geliyorsa her konuda üstüne düşenden fazlasını yapmaya hevesli milyonlarca insan var. Ama bu işler böyle olmaz kardeşim deyip birileri çıkıyor. Nasıl olur? İşte ben kahraman olacağım. Bir şey ordu kuracağız. Ben komutan olacağım, kahraman olacağım. Zafer bir sefer yapacağız köpek düşmanlarına filan. Şimdi hikaye böyle oluyor ve ondan sonra biz birbirimize giriyoruz yani. Aradan da Bahçeli gibiler çıkıyor. Tam bir eşkıya sürüsü haline gelmiş, getirmiş olduğu partiye. Partinin tabanıyla uğraşıyorsun. Partinin tabanı son derece halis niyetlerle kardeşim bizim herkes istismar ediyor. Her yerden saygısızlık görüyoruz. Buna layık değiliz. Buna müstahak değiliz. Filan diye hassasiyetleri var. Tamam ben milliyetçi değilim ama ya o adam milliyetçi yani. Ama yani MHP tabanında bir problem arıyorsun. Tamam. Halbuki MHP tabanı sonuçta senin kadar rahatsız o MHP'ye çöreklenmiş eşkıya sürüsünden yani. Onları kayıran Bahçeli'den. Ama oyun böyle kurulmuş. Bahçeli ile uğraşılmıyor, Erdoğan'la uğraşılmıyor, Kılıçdaroğlu'yla uğraşılmıyor, Federasyon Başkanı ile uğraşılmıyor. Ankaragücü taraftarı, Sakaryaspor taraftarı, işte milliyetçiler, mukaddesatçılar, Kemalistler filanla uğraşılıyor. Ya bir durun ya. Biz parça parça böyle ayrı ayrı sazlarız. Bu ayrı ayrı sazlardan bir ahenk çıkacak yani. Çıkartırız biz onu, çıkarttık. Hep her toplum çıkartır.
Yani geçmişte Osmanlı, Selçuklu çıkarmış işte farklı farklı gruplar var orada. Ermenisi var, Rumu var, Arabı var, Bulgarı var, Arnavutu var. Herkes var. Bir arada olmuşlar mesela.
Yani sonuçta hala oluyor.
Oluyor.
Gezdiğin zaman sonuçta hiç kimsenin organize etmediği son derece sivil, şık, Rum meyhaneleri var İstanbul'un orasında, burasında hala var. Veya işte cami köşelerinde neyi çalıp çay içerek haz üretenler var. Bunlar hala varlar yani. Bunlar öyle toplumun %3'ü, %5'i falan değil yani. Şey gibi değiller yani Doğu Perinçek gibi falan tipler değiller. Bu toplumun büyük çoğunluğu bu kabiliyete haiz ve bunu üretiyor. Ama bu olmaz. Buradan zafer çıkmaz. Kahramanlık da yok burada deyip böyle durmadan bize başka bir şey empoze ediliyor yani. Başladığım noktaya dönmüş oldum. Ya bize işleri bu hale getirmeyecek komutanlar lazım. Yani kahraman olduğunu bilemeyeceğimiz komutanlar lazım. Kahramanlık yapmasına ihtiyaç kalmayacak komutanlar lazım yani bize. Ve bu malzeme bu topraklarda, bütün dünyada, bütün insanlarda var. Yeter ki işte kendimize güvenelim.
Aslında sık sık hatırlatıyor bu var olduğunu toplum kendisinin bu tür yaşanan olaylar karşısındaki gösterdiği tavırla. Bunun periyodu giderek de kısalmış durumda. Bu bence daha iyi bir şey.
Yani sonuçta bir Fransa ihtilali yapma potansiyeli varsa o zaman bilemeyeceğim ama yoksa her durumda tepemize biniyorlar işte yani gördüğün gibi.
Tepesinden atmak için de her hamleyi yapabiliyor insanlar, gruplar, topluluklar. Burada bitirelim istersen. Yeni yılını kutlayalım bizi izleyenlerin, dinleyenlerin. Yeni yılınızı kutluyoruz. İyi bir gelecek, iyi bir yıl diliyoruz.
Evet, herkese iyi mutlu yıllar. Umarım daha iyi bir yıl olur.
Evet.
Destekler için teşekkür ederiz.
Evet. Sevgili dostlar, katkılarınız, yorumlarınız, desteğiniz, izlemeniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Güzel bir yıl diliyoruz tekrar.